Ayrım 2.
Borodino Savaşı'nı canlandıran sahneleri yazmadan önce Tolstoy Borodino'ya gitmiş, orada savaş sırasında Fransız ve Rus ordularının nasıl mevzilendiklerini gösteren bir plan bulmuştu. Yazar Borodino'da iki gün kalıp savaş alanını iki kez dolaştıktan sonra eşine şöyle diyordu: "Yaptığım bu geziden çok çok memnunum. Tanrı bana yalnız sağlık ve huzur versin. Öyle bir Borodino Savaşı yazacağım ki şimdiye kadar hiçbir yazar böylesine canlandırmamıştır." Bunu yazdıktan sonra şakayla "hep de böbürlenir diyeceksin" diye eklemişti. Savaş ve Barış'ın Kompozisyonu. Tolstoy, Puşkin'in 1812 Fırtınası adını verdiği bu devrenin romanını yazarken bir sanatçının en önemli amacı o sayısız, o bitmez, tükenmez belirtileri içinde bütün hayatı sevdirmektir, diyor ve bunu pek az sanatçının yapabildiği şekilde başarıyordu. Savaş ve Barış'ta geçen asrın ilk 20 yılı içindeki Rus toplumu öylesine zengin, öylesine çeşitli açılardan gösterilmiştir ki bu eserin yazarına haklı olarak hayatın kendisini canlandıran yazar denilmiştir. Eserin karakteristik taraflarını özellikle Rus yazarı V.G. Korolenko parlak bir şekilde belirtmiştir. Tolstoy'un dünyası güneş ışınlarıyla aydınlanmış, pırıl pırıl ışıklı bir dünyadır. Bu dünyada her şey ölçü bakımından olsun, birbiriyle ilişkisi bakımından olsun, gerçek olaylara uyar. Yazarın yaratıcı gücüyle canlandırdığı olaylar birbirine uygundur ve doğanın kanunlarına göre yaratılmıştır. Onun elinden çıkmış bir peyzajda güneş parlar, leke halinde bulutlar dolaşır. Yarattığı sahnelerde insanların sevinçleri de, üzüntüleri de, günahları da, cinayetleri de, iyilikleri de vardır. Durmadan hareket eden, insanca bir heyecanla yanıp tutuşan, insanca düşünceler besleyen, yükseklere yönelen ya da uçurumlara doğru sürüklenen bütün o hayat dolu duygularla titreyen tipler, doğanın yarattığı tiplere tıpatıp benzerler. Bu tiplerin kişilikleri, yaşadıkları çevrenin havası, birbirlerine karşı durumları, aynanın önüne konulmuş bir ekran gibi gerçekteki bağlantıları açık ve belirli bir şekilde yansıtır. Bütün anlatılanlarda güçlü bir ruhun damgası vardır. Sanki her tip içeriden olağanüstü bir hayal gücünün ışıklarıyla, hiçbir zaman sönmeyen bir düşüncenin ışığıyla aydınlanmıştır. Hayatın kendisini canlandıran gerçekçi bir yazar olarak Tolstoy'un yaratıcı yönünü belirten bu sözlere bir şey daha katmak zordur. Korolenko aynı yazıda büyük bir heyecanla Tolstoy'un yarattığı tiplerin ne kadar doğru, ne kadar dürüst, aynı zamanda kusursuz bir şekilde canlandırıldığını belirterek yazarın kavramaya çalıştığı sorunların şaşırtıcı derinliğinden, görüşlerinin ne kadar geniş bir ufka sahip olduğundan ve gem vurulamayan yaratıcı gücünden söz eder. Korolenko yazısında şöyle diyor: "Orta çapta bir yazar hayalinde güç bela 2, 3 ya da en fazla 10 tip canlandırabilir. Ama bu tipler ne kadar çok olursa o oranda donuklaşırlar." Oysa Tolstoy yüzlerce tipi canlandırdığı halde hayal gücü onları şaşılacak bir rahatlıkla tıpkı sayısız gemileri götüren bir nehir gibi alıp sürükler. Korolenko, Tolstoy'un destan şeklindeki en önemli eseri Savaş ve Barış'tan söz ederken, bu eserin kahramanları düşman istilasına karşı savaşan bütün bir ülke diyordu. Tolstoy'un canlandırdığı tabloda yüzlerce tip vardır ama bunlardan hiçbiri zihnimizden silinmez. Eserdeki olaylar bir sel gibi gittikçe yayılır, o kadar ki insan elinde olmayarak bu müthiş olaylar hiç kimsenin isteğine bağlı olmayan, bütün setleri yıkan bir şiddetle eserin çerçevesinden dışarı fırlayacakmış gibi bir duygu içinde kalır. Kendisi de büyük bir sanatçı olan V.G. Korolenko, Savaş ve Barış'ı okurken yazarın kaldırdığı bu müthiş fırtına ile baş edemeyeceğinden, omuzlarına aldığı bu yükü kaldıramayacağından, her şeyin birden karışıklık içinde dağılıp yok olacağından korktuğunu itiraf etmişti. Ama gene Korolenko, Tolstoy başkasının gücünün yetmediği başka bir yazarın altında ezileceği bir şeyi başarabilmiştir. Yazar kendi uçuş bölgesini ta yükseklerden her an seyreden bir kartal gibi hiçbir tipinin en küçük bir hareketini gözden kaçırmamış, hiçbirinin varlığıyla eserin tümünü gölgelemesine meydan vermemiştir, diyordu. Korolenko, Tolstoy'un yaratıcılığının en önemli yanını şöyle belirtir. Yazar genel olanı da, özel olanı da, bütünü de, tek tek parçaları da, yüce olanı da, küçük olanı da, dahi bir sanatçıya yakışır biçimde bir araya getirmek, bunların hepsini bir birlik içinde, sürekli hareket, sürekli gelişme halinde göstererek, aralarındaki bağları ve birbirlerine yaptıkları etkiyi belirtmek gibi çetin bir işi başarmıştır. Tolstoy, tarihin o yüce akışını, ayrı ayrı insanların davranışlarının toplamı, çeşit çeşit sayısız hareketlerin bir araya gelmesinden doğan ve durmadan akan bir nehir olarak göstermiştir. Onun içindir ki herhangi bir tarihi olay, ister Schönberg, ister Austerlitz ya da Borodino Savaşı, ister Napolyon ordusunun kalıntılarının Berezina'yı geçişi olsun, hepsi romandaki kahramanların hayatında yer almış birer devre gibi belirtilmiştir. Ve bu kahramanların davranışları tarihi olayların ışığı altında ayrı bir anlam kazanmıştır. Romanın kitleleri canlandıran sahnelerinde karşımızda belirli bir biçimde ayrı ayrı tipler canlanıyor, onların seslerini duyar gibi oluyor, karakterlerini öğreniyoruz. B.G. Belinsky, eski tip destanlarda tarihi olayların yüceliği, büyüklüğü, tek tek fertlerin kişiliğini gölgeler diye yazmıştır. Oysa Tolstoy'un romanında tarihi olaylar insanların önemini ikinci dereceye düşürmek şöyle dursun, hepsi ancak insanların görüş açısından gösterilmektedir. Böylece olaylar bir taraftan onları ayrı ayrı açılardan kavramış insanların görüşlerine uyularak çok taraflı bir şekilde canlandırılmış, diğer taraftan kahramanların bu önemli olaylar içinde oynadıkları rol sayesinde karakterleri etraflı olarak belirtilmiştir. Savaş ve barışta genel olaylarla özel olaylar ve tarihle tek tek insanların yaşantıları böylece dile getirilmiştir. Çok dal budak sarmış, karışık bir konuyu ele alan bu koca romanın yapısına şaşmamak elden gelmiyor. Çünkü romandaki bütün kahramanların yaşantıları ayrı ayrı ele alınmış, sonuna kadar bir çizgi halinde belirtilmiştir. Aynı zamanda çok çeşitli aşırı derecede zengin malzemenin savaş ve barış içinde bu kadar ölçülü ve birbirine bağlı olaylar halinde örülmesiyle meydana gelen şaşırtıcı kompozisyonu değerlendirmeden geçemeyiz. Daha önce de belirttiğimiz gibi savaş ve barışın o zengin konusu yazar tarafından 1812 yılı Kurtuluş Savaşı'nın bir halk hareketi, halkın yaptığı bir savaş olarak göstermek için kullanılmıştır. Ama bu konu işlenirken romandaki kahramanların rol aldıkları en önemli olaylarda kronolojik bir sıra içinde ele alınmıştır. Romanda iki savaş anlatılmaktadır. Bunlardan biri 1805 ile 1807 yılları arasındaki savaştır. İkincisi de 1812 savaşıdır. Ayrıca hem savaşlar arasında hem Napolyon yenilgiye uğratıldıktan sonraki barış devreleri de canlandırılmaktadır. Birinci cildin müsveddeleri incelenirken eserin kompozisyonunun nasıl hazırlandığını, en önemli halkalarının nasıl meydana geldiğini görmek mümkündür. Tolstoy bunları Petersburg'da, Moskova'da, köyde, sınır dışında gibi adlar altında toplamıştır. Bundan sonraki çalışmalarında da Tolstoy sınır dışında harekat gibi isimler verdiği bölümleri bir tek ad altında, savaş adı altında bir araya getirmiştir. Böylece daha birinci cildin ikinci bölümünde savaş sahneleri ön plana geçmiştir. İkinci ciltte yazarın dikkati özellikle kahramanlarının barış zamanındaki yaşayışları üzerinde toplanmıştır. Bu sahnelerde Tolstoy toplumun hayatını büyük başarıyla canlandıran bir sanatçı, bir toplum yazarı olarak bütün sanat gücüyle karşımıza çıkıyor. Savaş ve Barış'ın üçüncü cildi tüm olarak 1812 Kurtuluş Savaşı'nı ele alıyor. Bu cildin ilk bölümlerinde Napolyon ordularının sınırı tecavüz ederek Nemen Nehri'ni geçişleri, ondan sonra da doğuya doğru yayılışları anlatılıyor. Bu cildin en önemli bölümü 1812 Kurtuluş Savaşı'nda bir dönüm noktası teşkil eden Borodino Savaşı'nın anlatımına ayrılmıştır. Cildin son bölümlerinde Moskova'da oturan insanların şehri terk edişleri, düşman ordularının girişi ve Moskova'yı nasıl yağma edip yaktıkları gösteriliyor. Tolstoy'un meydana getirdiği destanının 4. bölümünde Napolyon ordularının Rus ordularıyla Rus halkı tarafından nasıl bozguna uğratıldığı canlandırılıyor. Bu arada yazar o kuvvetli halk yumruğu dediği çete savaşlarını da anlatmaktan geri kalmıyor. 4. cildin 4. bölümünde Krasny altında Kutsov ismini verdiği sahnede Tolstoy başkomutanın kahramanca savaşmış erleriyle son karşılaşmalarından birini anlatmıştır. Romanın sonunda ise 1820 yılında Rus toplumunun dekabristlerin ayaklanması denilen olayın tohumları atılıp gelişirken eserdeki kahramanların yaşadıkları hayat canlandırılıyor. Tolstoy, hayatta kalmış kahramanlarının yepyeni tarihi olaylarla yüz yüze gelince nasıl davranacaklarını okuyucuya göstermiştir. Romanın daha ilk bölümünden son bölümüne kadar savaş ve barış temaları birbirini izleyerek plana uygun bir biçim ve organik bir bağlantı içinde işlenmektedir. Bu iki ana temanın arasındaki organik bağlantının Tolstoy tarafından hemen bulunmadığı, yazarın romana başlamak ve planını hazırlamak için bir yıldan fazla bir zaman çalıştığı eserin müsveddelerinden anlaşılmaktadır. Tolstoy eserine ayrı ayrı 15 başlangıç yazdıktan sonra okuyucuyu hemen işin özüyle karşı karşıya getiren bir bağ bulmuş, eseri onun etrafında örmeye başlamıştır. Kahramanlarının barış zamanındaki hayatlarını anlatmakla işe başlayan Tolstoy'un bu öz dediği şey neydi? Kendisi romanın ilk bölümlerinin müsveddesinin kenarına her şeyde sezilen savaş sözlerini karalamıştır. İşte birinci cildin başlangıcında karşımıza çıkan sahnelerin temelinde bu ana düşünce vardır. Bütün sahneler o temel üzerine kurulmuştur. 1805-1812 yılları arasındaki devre. Tolstoy eserine saray nedimelerinden Anna Pavlovna Scherer'in yüksek sosyetenin bir toplantı yeri haline gelmiş salonundaki bir süvariyi anlatmakla başlıyor. Bu davet 1805 yılı Temmuz ayında olmuştur. Romandaki diğer olaylar gibi Bayan Scherer'in evindeki bu süvarinin de kesin bir tarihi vardır. Tolstoy büyük bir dikkatle takvime uymuş, olayları kesin bir kronolojik sıra içinde belirtmeye çalışmıştır. Anna Pavlovna'nın konukları büyük bir heyecanla o sıralarda Rus toplumunu sarsan politik konulardan, Fransız ihtilalinden, Napolyon'un büyük bir hızla yükselmesinden, Rusya ile İngiltere ve Avusturya ile Prusya arasındaki ilişkilerden, müttefik ordularının başına geçerek Avrupa'yı Fransız İmparatorunun boyunduruğundan kurtulma ödevini üzerine alacak olan Çar 1. Alexander'dan söz ediyorlardı. Saray çevrelerinin bu konudaki görüşlerini Anna Pavlovna belirtiyor. Ona göre iyi yürekli ve üstün insan olan Çar'a Tanrı bir ödev vermiştir. Bu ödevde o haydut Napolyon Bonaparte'ın yarattığı ihtilal denilen Deccal'ı boğmaktır. Bu yüzden Anna Pavlovna Scherer büyük bir içtenlikle ve candan bir tavır takınarak o zamanlar gerçekten bir kahraman, aynı zamanda halkın seçtiği bir adam olarak gördüğü Napolyon'u da ihtilali de savunan genç Pierre Bezuhov'un sözlerini dehşet içinde dinliyor. Bütün konukların arasında yalnız Prens Andrei Bolkonski Pierre'i desteklemektedir. Tolstoy böylece daha romanın ilk bölümlerinde o yüzyılın başında meydana gelen tarihi şartları belirtmiş, en önemli kahramanlarını harekete geçirmiş, okuyucuya bu insanların nasıl ve nerelerde yaşadıklarını, nelerle ilgilendiklerini, romanda rol alan başka kahramanlarla ne gibi ilişkiler kurduklarını, onlarla ilişkilerinin ne olduğunu, aynı zamanda başlamak üzere bulunan savaşa nasıl bir gözle baktıklarını göstermiştir. Yazar, eserinin sınırlarını gittikçe genişleterek yeni yeni tipleri ele almış, karakterleri, gelenekleri ve içinde bulundukları şartlar bakımından birbirlerinin apayrı insanlar olan Bolkonskileri, Bezuhovları, Rostovları canlandırmış, hepsi de ayrı çevrelerden olan bu insanların hayatlarına beklenmedik şekilde giren savaşın onları nasıl alt üst ettiğini ve ne gibi değişiklikler getirdiğini göstermiştir. Birinci cildin ikinci bölümü Avusturya ordusuyla antlaşma halinde olan Rus ordularının 1805 yılı içinde Napolyon'a karşı giriştikleri askeri harekata ayrılmıştır. Romanda devam edip gidecek olan savaş sahneleri 1805 yılı 11 Ekim günü Avusturya'nın Brno kentinde başkomutan Kutuzov'un piyade alayını teftiş sahnesiyle başlıyor. Daha savaşla ilgili bu ilk sahnede çok önemli şeyler açıklanıyor. Rus orduları çok zor, hemen hemen içinden çıkılması mümkün olmayan bir duruma düşmüşlerdir. Kendi müttefikleri olan Avusturyalılara da güvenmemektedirler. Daha üstün kuvvetteki Fransız ordularıyla çok kanlı savaşlar yapılacaktır. Ancak Kutuzov'un kurnazlığı, Bagratyon'un eşsiz cesareti ve soğukkanlığı sayesindedir ki, ordular savaşa Brno'dan çıkabilmiş, Viyana'ya çekilmiş ve Schengraben'de savaşa tutuşmuşlardır. Schengraben Savaşı, Austerlitz Savaşı ile birlikte 1805 ile 1807 yılları arasında yapılan seferlerin en önemlisidir. Tolstoy, Schengraben Savaşı'nı yüce bir sahne içinde canlandırarak hem yüzbaşı Tushin'in komutasında bulunan Rus topçuların başarısını, hem yüzbaşı Timohin'in bölüğündeki erlerin kahramanlığını, hem de Kutuzov'un en yakın yardımcılarından birinin General Bagration'un yararlarını göstermiştir. Savaş ve Barış'ın birinci cildinin sonunda Rus orduları için başarısız bir savaş olan Austerlitz Savaşı anlatılıyor. Tolstoy bu savaşta neredeyse hayatını kaybedecek Prens Andrei Bolkonski'nin ağzından 1805 ile 1807 yılları arasında Rus ordusunun neden başarısızlığa uğradığını açıklamıştır. Yenilginin nedeni Kutuzov'a örneğin Avusturyalı General Mack gibi faydasız müttefiklerinin ihaneti değildi. Ayrıca Rus ordusunun yiyecek ve silah bakımından desteklenmemesinden, zamanında takviye almamasından da ileri gelmiyordu. Tolstoy'a göre Rus ordusunun o yıllardaki başarısızlığının asıl nedeni 1805 ile 1807 yılları arasındaki savaşların yabancı topraklar üzerinde yapılmasıydı. Bu savaşın niçin yapıldığını ne Rus halkı ne de ordu biliyordu. Andrei Bolkonski'nin de erlerine belirttiği gibi Austerlitz'te uğruna dövüşülmesi gereken bir amaç yoktu. Bu yüzden de ordu yenilgiye uğramıştı. Romanın ikinci cildi Nikolay Rostov ile komutanı, aynı zamanda arkadaşı olan Vasily Denisov'un cepheden Moskova'ya izinli geldiklerini anlatan sahneyle başlıyor. Sonra Moskova halkının Bagration'u ne kadar parlak bir şekilde karşıladığı anlatılıyor. Daha sonra Austerlitz Savaşı'nda öldürüldüğü sanılan Prens Andrei'nin birdenbire çıplak tepelere gelişi canlandırılıyor. Daha askerler barış havasına alışmadan, barış içinde yaşamayı ayak uyduramadan Moskova'da Napolyon'la yapılacak yeni bir savaşın söylentileri çalkalanmaya başlıyor. Rostov'la Denisov alaya dönüyorlar. Çok ilgi çekici bir şeydir ki Tolstoy 1806 ile 1807 yılları arasındaki çarpışmaları hiçbir sahnede canlandırmamıştır. Yazar yalnız o sırada Prusya'da bulunan Rus ordusunun ne feci bir durumda olduğunu çok renkli bir şekilde anlatan diplomat Bilibin'in bir mektubunu açıklamakla yetiniyor. Çar 1. Alexander'la Napolyon'un Tilsit ve Erfurt'ta yaptıkları görüşmeleri anlatan sahnelerden sonra romanda kahramanlar için yeni ama gene pek uzun süreli olmayan bir barış devresi başlıyor. Bu devre 2. ciltte ne güzel canlandırılmıştır. Prens Andrei'nin Natasha ile karşılaştığı Otratnoye'ye giderken yolda gördüğü ve dönüşte de önünde durduğu yaşlı meşe ağacının karşısındaki duygularını kim unutabilir? A sahnesi Natasha'nın Rus dansını oynayışı ya da erkek kardeşi ve Sonya ile birlikte bir kış gecesi Troika'ya binerek komşularına gidişi kimin zihninden silinebilir? Romanın ikinci cildi en önemli kahramanının hayatında çok önemli olayların anlatımı ile sona eriyor. Natasha Anatoly Kuragin'e aşık olmuş, nişanlısı olan Prens Andrei Bolkonski'ye verdiği sözden dönmüştür. Böylece neredeyse kendisini mahvedecek bir duruma gelmiştir. Tolstoy bu olaylara çok önem veriyordu. Kendisi ilk kez bu bölümün eserin en zor yeri olduğunu ve bütün romanın bu olaylarda düğümlendiğini yazmıştır. Gerçekten de o sıralarda Natasha'nın başına gelenler, kaderin ona yüklediği moral acılarla ahlak çatışmalarının en çetin olanlarıdır. Romanın düğümlendiği bu noktada konuda yer almış birçok çizgiler birbirini keser. Bu düğümün çözülmesinde Rostovlar, Bolkonskiler, Bezovlar rol almıştır. Düğümün bağlanmasında ise Kuraginler, Pierre'in dediği gibi adi ve acıma duygusundan yoksun soyunun büyük payı vardır. Romanın en sıkı düğümlerinden birinin çözülmesi, eserde rolü olan kahramanların hayatında barış devresinin sona ermesine rastlar. Birçok kimse 1812'de görülen kuyruklu yıldızı, bu yüzden o uğursuz şey dünyaya sayısız felaketler getirecek, dünyanın sonu gelecek diyerek karşılamıştı. Yalnız acısını ve utancını yenmesi için Natasha'ya yardım eden Pierre, bu kuyruklu yıldıza bir mutluluk işareti olarak bakıyordu. Bu yıldız, kavuştuğu bu yepyeni hayata, yumuşamış ve yeni bir kuvvet kazanmış ruhuna tam anlamıyla uyan bir şey olarak görünmüştü Pierre'e. Böylece olayların akışı romandaki kahramanları korkunç bir yıl olan 1812 yılının eşiğine getirmişti. Romandaki tipler ve bu tiplerin canlandırdıkları kişiler üzerine tartışmalar. Romanın ilk bölümleri yayınlanır yayınlanmaz okuyucular arasında Tolstoy'un eserinde canlandırdığı en önemli tiplerin kimlerden ilham alınarak yaratıldığı konusunda şiddetli tartışmalar başlamıştı. Prenses Luisa Ivanovna Bolkonskaya yazara bir mektup yazarak Andrei Bolkonski tipinde kimi canlandırdığını açıklamasını rica etti. Tolstoy ona şu cevabı verdi. Andrei Bolkonski hiç kimsenin kopyası değildir. Zaten herhangi bir ünlü kişinin hayatını yazmayan ya da anılarını dile getirmeyen bir romancının canlandırdığı bütün tipler öyledir. Eğer bütün işim herhangi bir insanı alıp onu iyice tanıdıktan sonra hatırlamak ve portresini çizmekten ibaret olsaydı, eserlerimi yayınlamaktan utanırdım. Bununla birlikte Andrei'nin kim olduğunu belirtmeye çalışacağım. Romanda daha sonra yer alan ama aslında esere başlarken yazdığım Austerlitz Savaşı'nı anlatırken savaş meydanında öldürülen dikkate değer bir genç adamdan söz etmek ihtiyacını duydum. Sonraları da romandaki olayların akışına uygun olarak ihtiyar Bolkonski ile kızı gibi iki tip yaratmak zorunda kaldım. Bir eserde hiç kimseye bağlı olmayan bir kişi canlandırmanın rahatsızlık veren bir şey olduğunu düşündüm. Bunun üzerine o dikkate değer genci ihtiyar Bolkonski'nin oğlu olarak canlandırmaya karar verdim. Zamanla ona karşı ilgi duydum. Romanın daha sonraki olaylarında ona da bir rol vermek fırsatı çıktı. Bunun üzerine onun savaş meydanında ölmesini istemedim. Yalnızca ağır yaralandığını anlattım. İşte Bolkonski'nin kim olduğunu bana sordukları zaman ancak böyle bir karşılık verebiliyorum. Prenses, bu karşılık gerçeğe uygundur ama belki de böylece olduğu için kolay anlaşılamamaktadır. Yazarın prensese verdiği bu öfkeli karşılık, o devrin anılarını yazan birçok kimsenin savaş ve barış romanında canlandırılan tiplerin Napolyon'a karşı yapılan savaşlar sırasında yaşayan ya da Tolstoy'un çağdaşı olan kişiler olduklarını ileri sürmelerini önleyememiştir. Bu anıları yazanlara en çok kuvvet veren şey, yaşlı Kont Ilya Andreyevich Rostov'un tipinde yazarın dedesi Ilya Andreyevich Tolstoy'un canlandırılması olmuştur. Prens Ilya Andreyevich, zekası pek parlak olmayan, yumuşak başlı, neşeli ve yalnız cömert değil, laf anlamaz, üstelik herkese çabuk inanan bir insandı.